Ayrı belli bir şeytanın müridi Glenn Mead. Sayfa 628. 174. kısım. Salonun içine adımını attı. Yüzünde hiçbir duygu izi yoktu. Kadehi elinden bırak emrine verdi. Şok olmuştum. Yoksa telefonla beni arayan Lacey miydi? Peki ama neden? Ayrıca Patrick'a bir şekilde yardımcı olmuş olabilir miydi? Çok delice bir şeydi bu. Peki ama kızını ve eski kocasını öldüren bir adama neden yardımcı olacaktı ki? Lacey beni dikkatlice izlerken silahıyla işaret etti. Kadehini yere koy ve camın orada otur. Sesi renksiz ve ölü gibiydi. Sanki uyuşturucu almış gibi çıkıyordu. Kendimi savunabileceğim silahım yoktu. Josh da şu anda yolun yarısında olmalıydı. Ayrıca cep telefonum da kanepenin üzerindeki çantamdaydı. Ama tabii yüzüme biri silah doğrulturken telefonumu çantamdan alıp kullanamazdım. Yastığımın altındaki yedek Glock aklıma geldi. Ama yatak odası uzaktı. Şarabımı yere koyarken ellerim titredi ve bir iskemleye oturdum. Nasıl içeri girdin sen? Lacey elinde bir anahtarlık salladı. Burası bir zamanlar benim evimdi. Bilmem hatırladın mı? Sesimdeki ürpertiyi fark etmiştim. Ne zamandan beri yatak odamdasın? Uzun zamandan beri ama artık buradasın ve biz de artık bu işi bitirebiliriz. Kadına gözlerimi dikip baktım. Sona erdirmek mi? Ben sana beni öldürmeni gerektirecek ne yaptım ki Brogan? Kederli bir sesle, ben de bunu şimdiye kadar anlamışsındır diye düşünmüştüm dedi. Benim anladığım tek şey bana içi dolu bir silah doğrulttuğun ve muhtemelen beni öldürecek olduğun. Muhtemelen değil, kesinlikle. Boğazım kurudu. Peki neden diye sorabilir miyim? Sen benim çocuğumu öldürdün. Sen benim için her şeyi anlamı olan bir insanı öldürdün. Megan'ı ben mi öldürdüm? Nasıl yani? Kadının dudakları öfkeyle büzüldü. Sen Gamal'ı yakalamak için öylesine kararlıydın ki David ile Megan'ın hayatlarını da tehlikeye attın. Kendi bencil inatçılığın yüzünden onları hedef haline getirdin. Onların kurban olmalarına neden oldun? Kadının gözlerini inceledim. Gözler bomboştu. Sanki hiçbir şey algılamıyormuş gibiydi. Mantık sınırlarını aşmıştı ama ben yine de kadının mantıklı olabilmesini umut ettim. Brogan, belki de söylediğim bir parça doğru olabilir. Belki de benim Gamal'ı yakalamakta gösterdiğim kararlılık onların hayatlarını tehlikeye atmış olabilir. Ama benim asla böyle bir niyetim olmadı. Öldürüldükleri günden beri acı çekmediğimi mi sanıyorsun? Neden olduğum sonuçtan ötürü vicdan azabı çekmediğimi mi sanıyorsun? Ama hayatımı sürdürmem gerektiğini öğrendim. Brogan, bugün olan bir şeyi sana açıklamam gerekir. Belki sana çok saçma gelecek ama yine de beni dinlemeni istiyorum. Patrick Bryce ölmemiş, yaşıyor, intihar etmemiş. Kadının yüzünde nefret dolu bir bakış belirdi. Beni şaşırtıp kafamı karıştırmak isteyeceğini biliyordum. Sakın bana böyle saçma sapan yalanlardan bahsetme. Sen Megan'ı öldürdün. Senin onun hayatına girmen onun ölümüne neden oldu. Beni ilgilendiren tek mesele de bu. Brogan, senin travma geçirdiğini biliyorum. Ve acını hafifletebilmek için elimden hiçbir şeyin gelmeyeceğini de biliyorum. Ama beni dinlemen gerekiyor. Ben sence neden video kaseti görmek istedim? Yeni seri cinayetler işlendi. Bu sefer katil Patrick'ti. Kadın önüme geçti. Silahıyla alnımın ortasına nişan aldı. Hiçbir şey dinlemeye mecbur değilim. Ben sana gerekli olanı biliyorum. Senin arkadaşların Stone ve Reigns beni görmeye geldiler. Senin David ile Megan cinayetlerinde parmağın olduğu konusunda şüpheler taşıyorlardı. Onların bu ziyaretinden sonra tamamen haklı olduğumu anladım. Ne konusunda haklıydın? Cüretkarlığın yüzünden kızımın hayatını gencecik yaşında mahvettiğinden ve bu işi burada bitirmekten başka hiçbir şey çözmez bunu. Sesini çıkarma ve diz çök. Mantık hiçbir işe yaramamıştı ama umutsuzluk beni yeniden bir şeyler yapmaya zorlamıştı. Brogan, ne yaptığını bir düşün. Beni öldürmekle neyi başarmış olacaksın? Diz çök yoksa hemen çeker vururum seni. Eğilirken ayaklarım titredi, kadın kararlı beni öldürmeyi kafasına koymuş. Bana doğru yaklaştı, silahın namlusunu şakağıma dayadı. Soğuk çeliği tenimde hissettim ve gözlerinin yaşlarla dolduğunu gördüm. İnsanın hayattaki tek çocuğunu kaybetmesi nasıl bir duygu biliyor musun sen dedi. Meghan'ı ben de kaybettim. Ağzını şiddet dolu bir ifadeyle büzdü. Beni etkilemeye çalışma. Sen sadece tanıdık birini kaybettin. Meghan senin kızın değildi. Benim ne hissettiğimi sen nereden bilebilirsin ki? Gözlerimi yumdum ve dışarıda esen rüzgarın sesini dinledim. Artık yapayalnız olduğunu biliyordum. Artık kimsenin beni kurtaramayacağını biliyordum. Hayatta kalabilmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bulunduğum yerden yatak odama nasıl gidip Glock'u alabilirim diye düşünmeye başladım. Gözlerimi açtım ve Brogan Lacey'nin gözlerinin içine baktım ve samimi bir ses tonuyla ''Seni avutabilmemin hiçbir yolu olmadığını biliyorum ama senin neler çekmiş olabileceğini hep hissetmeye çalıştım. Senin acılarının ne kadar korkunç olduğunu anlamaya çalıştım. Ama inan bana Patrick konusunda söylediğim doğruydu.'' dedim. ''Yalancı, sen benim kafamı karıştırmaya çalışıyorsun ama işe yaramayacak. Söyledim sana sakın beni kandırmaya ya da etkilemeye çalışma diye. Halin çok acıklı.'' ''Bana telefonları sen ettin değil mi? Ama ben David'in sesini duydum. Bunu nasıl yaptın?'' Lacey'nin parmağının tetik üstünde gerildiğini gördüm. Gözleri yaşlarla doldu ve ''Ben her gece yatmaya gitmeden önce ne yapıyorum sen biliyor musun?'' ''Bir zamanlar David ile Meghan'ın Angel Körfezi'nde çektiğim video kasetini seyrediyorum. Seyrederken bir zamanlar ne kadar mutlu olduğumuzu düşünüyorum. Onları yeniden görmek ve işitmek bana mutluluk veriyor. Bu bana acı verse de yine de seviyorum o kaseti seyretmeyi. Bu acıyı hissetmeye mecburum. Çünkü bu acı sayesinde kızımı ne kadar çok sevdiğimi hatırlıyorum. Ve bir zamanlar David'e nasıl aşık olduğumu da.'' Lacey'nin boş bakışları ansızın tiksinti doldu. ''İşte senin de o acıyı paylaşmanı istedim. İşte bu yüzden atölyeye geldim ve telefondan sana kasette David'in konuştuğu kısmı dinlettim. İlk başta seni öldürmek aklıma gelmedi. Sadece yaptıklarından dolayı acı çekmeni istedim. İki kere gelip Meghan'ın en sevdiği parçayı çaldım ve David'in sesini sana dinlettim. Ama seni ortadan kaldırmaya cesaretim hala yoktu. Ama şimdi senin ölmeni istediğimi anladım. Bu sana daha uygun bir ceza.'' ''Cana can mı?'' diye sordum boğuk bir sesle. Lacey kafasını evetlercesine salladı ve derin bir nefes aldı. Sanki bir şeyin sonuna ulaşmış gibi. ''Anlamıyor musun? Kendimi rahatlatabilmenin tek yolu bu. Meghan'ın ölümünün en büyük sorumlusu olarak gördüğüm birine günahını ödettirmek.'' İşte o anda Brogan Lacey'nin mantığını tamamen kaybetmiş olduğunu anladım ve kafamın içindeki bir ses ''Belki de bu bana müstehak'' dedi. ''Belki de benim de David ile Meghan'ın yanına gitmem lazım.'' Ama ansızın öfkelendim. ''David ile Meghan'ı ben öldürmemiştim ki, ben yanlış bir şey yapmamıştım.'' ''Beni öldürmek Meghan'ı nasıl geri getirecek?'' dedim. ''Nasıl?'' Rüzgarın sesini işittim ve sonra da perde esintiyle dalgalandı. Brogan döndü ve odanın diğer tarafına baktı. Ben de bunun tam zamanı olduğunu düşündüm. Kadının üzerine doğru bir hamle yaptım ama kadın döndü ve silahını ateşledi. Sağ kolumda içime işleyen bir sıcaklık hissettim. Tam o sırada ben de Lacey'nin midesine çöktüm. Kadın derin derin solurken ben de kadının üzerine düştüm. Sehpayı ve şarap şişesini devirdim. Silah elinden düşmüş, odanın öteki ucuna kaymıştı. Sendeleyerek ayağa kalktığımda vurulduğumu biliyordum. Lacey'nin tabancasının nerede olduğuna baktım ama göremedim. Bunun üzerine yatak odama doğru hızla koştum. Daha kapıya bile ulaşmaya fırsat bulamadan kadının tüm ağırlığıyla bana çarptığını hissettim ve ikimiz birden yere yığıldık. Kadın ellerini boğazıma geçirdiğinde yere çakılmıştım. Kadın zannettiğimden çok daha güçlüydü ve boğazıma geçirdiği elleriyle beni boğmaya başlamıştı. Yatağımdan sadece bir metre uzaklıktaydım ve kollarımla çırpınarak kurtulmaya, saklı duran Glock'a ulaşmaya çalıştım. Ama Lacey'nin eli aniden şarap şişesini kavradı. Şişenin havada ıslık çalarak kafama indiğini hatırlıyorum. Ağrıdan gözlerim karardı, Lacey'nin yüzü bulanıklaştı ve dünyam karardı. Bir el suratıma bir şamar indirdi. Sersem bir halde ayıldım. Yatak odasının zemininde yatıyordum ve Lacey elinde tabancasıyla tepemde dikiliyordu. ''Niçin öldürmedin beni?'' diye sordum. Kadının gözleri yaşlıydı, silahı bana doğru tuttu. ''Çünkü senin acı çekmeni istiyorum. Megan ne kadar acı çektiyse senin de aynısını yaşamanı istiyorum. Onun çektiği ıstırapların hepsini teker teker çekeceksin ve bundan da kurtuluşun olmayacak, söz veriyorum sana.'' Silahından çıkan mermiyle yaralanmıştım. Merminin etimi deştiği yerde dirseğimin bir ucundan diğer ucuna kıpkırmızı bir kan izi vardı. Kanım damlaya damlaya halının üzerinde küçük bir birikinti oluşturmuştu ve kendimi zayıf hissediyordum. Glock sadece 1-2 metre ötedeki yastığımın altındaydı. Ama eğer kıpırdarsam Lacey'nin bana ateş edeceğini biliyordum. Aniden şiddetlenen rüzgar perdeleri uçurdu. Bu sefer Lacey rüzgarın sesine hiç aldırmadı. Ama sonra holün dışındaki kapının zangırdadığını duydu. Kadın bir an kafasını çevirip yatak odasının kapı eşiğine baktı ve ben de bunu fırsat bildim. Sol elimi yastığın altına kaydırdım ve Glock'u kılıfından çıkarıp aldım. Çabucak emniyet kilidini açıp Lacey'nin yüzüne nişan aldım. Kadın tepemde, ben yerdeydim ve kadın silahın elimde olduğunu görmüştü. Ama kendi silahını da ne olursa olsun diye bakan gözlerle bana doğru tutmaya devam ediyordu. ''Bırak şu silahı Brogan, lütfen.'' ''Bırakmam hiçbir şeyi değiştirmez.'' dedi bön bön bakarak. ''Hani ikimiz birlikte ölürsek o başka.'' İşte tam o esnada odanın başka bir yerinde bir erkek sesi duydum. ''Ne diyorsa yap Brogan, at silahını elinden.'' Lacey şaşkın bakışlarla kafasını kaldırıp baktı ve Stone'un kapı eşiğinde belirdiğini gördüm. Stone bana göz ucuyla bakıp tüm dikkatini Lacey'ye çevirdi. ''Brogan, mantıklı ol ve bırak şu silahı. Kate'in canını almanın hiçbir anlamı yok. Haydi bırak şunu.'' Stone'un birdenbire ortaya çıkmasındaki ironiye inanmakta zorlanıyordum. Ama Lacey bir an bile gözünü kırpmadan silahı bana doğru tutmaya devam etti. ''Çok yanılıyorsun. Ayrıca sakın beni bu kadını öldürmekten vazgeçirmeye çalışma.'' Stone kafasını iki yana salladı. ''İnan bak, ben senden daha iyi nişancıyım. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsan seni önce ben vururum. O zaman zafer bu işin neresinde? Koy şu silahı yere bırakın lütfen. Sana ateş etmek istemiyorum. Silahını yere bırak hemen şimdi.'' Brogan Lacey tereddüt etti, ardından deliliğe yakın bir bakış gözlerinde çaktı ve parmağı tetiğin üzerinde hareketlendi. ''Artık çok geç, iş işten geçti.'' ''Hayır.'' diye çığlık attım ve silahın patladığını duydum. 175. Kısım. Böylesine karanlık bir gece, böylesine soğuk bir kış olmamalı. Saatlerin gece yarısına yaklaştığı bir sırada verandada oturmak için dışarıya çıktım. Gardırobumdan çıkardığım bir paltoyu üzerime geçirmiştim. Oturup Angel Körfezi'ni seyretmeye koyuldum. Yağan kara baktım. Polis araçlarının karanlığın içinde yanıp sönen mavi ışıklarına baktım. Ve sanki her biri merhametsiz birer gözmüş gibi beni seyreden Angel Körfezi'nin milyonlarca ışığına baktım. Yaşadığım son bir saat gözümde sadece bulanık bir görüntü olarak canlanıyordu ve şoktan henüz kurtulamamıştım. Stone'un cep telefonuna yapışıp 911'i aradığını, benim de o sırada yatak odasından getirdiğim çarşafla Lacey'nin göğsünden akan kana tampon yapmaya çalıştığımı, sağlık görevlilerin gelmelerini beklediğimi hatırlıyorum. Sonra sağlık görevlisi kolumu sardı ve bir ambulans Lacey'i hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Kafam öylesine karışıktı ki ondan sonra olan bitenleri hiç hatırlamıyorum. Ayak seslerini işittim ve Stone'un sallana sallana evden çıktığını gördüm. Yanıma oturdu ve hırıltılı bir sesle konuştu. ''Bütün kemiklerim sızlıyor, sen ne durumdasın Moran?'' ''Sadece berbatım, sence bu kadın kurtulacak mı?'' Stone omuz silkti, ''belki ama asıl sorulması gereken soru, eğer kurtulursa bir daha mutlu olacak mı?'' ''Bence olamayacak. Ama sen de tek çocuğunu kaybetsen mutlu olamazdın bir daha.'' İyi niyetli gözlerle bana baktı. ''Yani Megan'ın ölümü seni hiç etkilemedi demek istemiyorum ama sen onun annesi değildin.'' ''Ne demek istediğini biliyorum, anladım.'' Stone içini çekti ve bir elini yorgun yorgun yüzüne götürdü. ''Başka bir seçeneğim yoktu. Ona ateş etmek zorundaydım.'' ''Onu da biliyorum.'' yanıtını verdim. Stone ceketinin cebinden sigara paketini çıkarıp bir sigara yaktı ve dumanını soğuk havanın içine üfledi. Ve sen de haklıydın. Ben de duygularıma hakim olamayıp çizmeyi açtım. Seni affediyorum. Canımı kurtardıktan sonra artık affedilmeyi hak ettin. Stone samimi bir ifadeyle gülümsedi. Oo, teşekkürler Maureen. Bu geceyi asla unutamayacağım. Ama belki sen hala benim pisliğin teki olduğumu düşünüyorsundur. Belki görüşlerimi ileride değiştiririm. Peki ama şunu merak ediyorum. Neden kalkıp buraya geldin? Lacey'nin beni öldürmek niyetinde olduğunu bilemezdin. Stone kafasını iki yana salladı. Bu gece halletmem gereken iki işim vardı. Birincisi Lacey'nin evine uğrayıp ona Patrick'le ilgili haberi vermekti. Çünkü bu kadının olan biten her şeyi bilmesi gerekir diye düşünmüştüm. Diğer işim seni arayıp özür dilemekti. Çünkü bunun tam zamanı olduğunu düşünüyordum. İlk önce Lacey'i aradım, evde değildi. Cep telefonundan da ulaşamadım. O yüzden de o işi yarına ertelemeye karar verdim ve kalkıp arabamla buraya geldim. İşte gelir gelmez de silah sesini işittim. Ama bilmem biliyor musun, şimdi düşünüyorum da ta en başından beri Lacey'de tuhaf bir şey olduğunu hissetmiştim. Nasıl yani dedim. Lou'yla onunla görüşmeye gitmeden önce telefonda konuştuğumda sanki kırılma noktasına yakın bir kadınmış gibi gelmişti bana. Ardından onu dün arayıp hatırını sordum, o da iyi olduğunu söyledi. Ama sesi bana iyi gelmedi. Sanki köşeye sıkışmış bir kadın gibiydi sesi. Sanki çok ciddi sorunları varmış da yoğun bir ilaç tedavisi görüyormuş gibiydi. O yüzden de Norton'a adli tıptaki bir bağlantımız üzerinden bu kadını araştırmasını söyledim. İşte o zaman Lacey'nin son bir yıl içinde sürekli olarak akıl hastanesine girip çıktığını öğrendim. Çok kötü bir dönem geçirmiş ve zannederim kafasında bazı hasarlar meydana gelmiş. Stone'a uzun uzun baktım. Bu önümde duran Stone yeni bir insan sevgisi olan Ajan Stone mu? Biliyor musun, bu yeni Stone senin ününü lekeleyecek. Beni anlamaya çalış Maureen, ayrıca kötülük yapma. Ben hala şoktayım. Beni bir daha rahatsız etmeyeceğine söz veriyor musun? Bir daha dediğimden asla şüphelenmeyeceğine söz veriyor musun? Stone gözlerini yukarıya dikti. Sen de çok şey istiyorsun yahu, ama dinleyeceğim. Zannederim sende iş var. Stone yakasına dokunup sırıttı. Avukatımla konuşana kadar böyle bir şey deme. Belki de senin aleyhine dava açmamı söyler bana. Hastaneye gidip şu koluna ciddi ciddi baktırmamızı ister misin? Kafamı salladım. Birkaç saat sonra. Zaten çok kötü durumda olsaydı sağlık görevlileri beni götürürdü. Şu anda tek isteğim uyumak. Son iki gün hiç uyumadım ve zannederim birazdan uyuyup kalacağım. Stone ayağa kalktı ve dostça bir hareketle koluma dokundu. Fazla uyuyabileceğini hiç sanmıyorum. Yani pek uyuyamayacaksın sen bence. Neden ki? Stone pantolonunu düzeltti ve bana sabit bakışlarla baktı. Çünkü Cooper'ı aradım, yola çıktı, buraya geliyor. Zannederim o seni hastaneye götürmek isteyecek. Bunu neden yaptın? Stone göz kırptı. Hepimizin bizi teselli edecek bir arkadaşa ihtiyacı var. Görüşürüz Maureen.
Sağ ol Vance.
Sonra bana bir kahve ısmarlarsın dedi Stone.
Sana borcum olsun, iki şekerli mi?
Altı, ama karıştırma. Ve Stone parmağını alnına götürüp şaka yolla beni selamladıktan sonra yürüyüp gitti. Aradan üç gün geçtikten sonra kendimi yeniden iyi hissetmeye başlamıştım. Üç günüm kısa bir tedavi, dinlenme ve Frank'i ziyaretle ve bir de Brogan Lacey'i ne zaman ziyaret edeceğim diye düşünmekle geçti. Ölüm tehlikesini atlattığını duymuştum. Şimdilik hastanede kalıyordu. Aslında 10 saat komada kalmış, tam bütün ümitler tükendiğinde iyileşmeye başlamıştı. Bir süreliğine hastaneden çıkamayacaktı. Vücudunun durumunu bilmiyordum ama ruhunun iyileşeceğinden hiç umudum yoktu. Tek çocuğunu kaybeden bir insan nasıl tamamen iyileşebilir ki? Elimden gelen tek şey ona dua etmekti. Frank hastaneden çıkamıyor diye sızlanıp duruyordu ama durumu her geçen gün biraz daha iyiye gidiyordu. Ve onu hastanede ziyaret edip eve döndükten sonra Paul'ün beni telefonla aramasıyla yeni bir şaşkınlık yaşadım. Tabii bu sefer özür dilemek için aramıştı. Telesekreterime bir mesaj bırakmıştı. Sana olanları duydum Kate. Umarım iyisindir. Dinle, sana karşı yaptıklarımdan ötürü kendimden utanıyorum. Biliyorum çizmeyi haddinden fazla aştım. Ayrıca bana profesyonel psikolojik yardım almam gerektiğini söylediğinde haklıydın. İşte zaten ben de son birkaç günden beri terapi görüyorum. Burada Phoenix'te bir kliniğe başvurdum. Zannederim senden boşanma kararı vererek büyük bir hata yaptım ve içine düştüğüm pişmanlık beni başka taraflara savurdu. Kendimi toparlamak için elimden geleni yapıyorum ama ben yine de seninle bir gün yeniden arkadaş olmayı umut ediyorum. Aynı gün öğleden sonra Paul'den bir buket çiçek geldi. Kartta sadece sana kur yapmaya çalışmıyorum. Ama sadece birlikte geçirdiğimiz o güzel günler için sana teşekkür etmek istiyorum. Bu kelimeleri okurken gözlerim yaşardı. Birkaç gün içinde Paul'ün yine eskisi gibi olacağını ve yine beni rahatsız etmeye başlayacağını biliyordum. Ama yine de rahatlamıştım. O akşam Josh beni Körfez'in oradaki Starlight Bistro'da yemeğe götürdü. Sonra da yazlık eve bıraktı. Eski BMW'sinin içinde birbirimize sarılıp öpüştük. Kendimi yeniden 17 yaşındaymışım gibi hissettim. Bir şey içer misin diye içeriye davet ettim. Kadehlerimize kırmızı şarap doldurdum ve gece yarısını geçe yatak odama gidip seviştik. Onunla yaşadığım, David'le yaşadığımdan farklıydı. Farklı ama güzeldi. Arka planda yumuşak sesiyle Nora Jones şarkı söylemiyordu. O gece Körfez'de rüzgar da esmiyordu. Ama hava sakindi, ay karanlıktı. Nora yerine Josh'un fısıldayarak beni tanımayı ne kadar çok istediğini söylediğini duydum. Benimle sevişmeyi ne kadar çok sevdiğini söyledi bana. Ben de aynısını söyledim ona. Ayrıca sevişmemiz duygu doluydu, yumuşacıktı. Parmak uçları hayalet gibi dolaşmıştı tenimin üzerinde. Sırtımda, ayaklarımda, karnımda ve yüzümde. Bu adamı beğeniyorum dedim içimden. Çok beğeniyorum. Hatta zannettiğimden de çok. Sonra çok haklıydı dedim içimden. Bizler incinen, yaralanan yaratıklarız. Ve bazı yaralar vardır ki asla sağalmazlar. Ve bir de onun haklı olduğu başka bir şey daha vardı. Hayatta kalmanın tek sırrı hayata devam etmekti. Eğer dayanıklı olmak istiyorsak yapacağımız tek şey işte budur. Bir sonraki günün bir önceki günden daha iyi olmasını ummaktır. Umutlar ve düşler bizi hayatta tutan şeylerdir. Seviştikten sonra uyuyup kaldık. Uyandığımda şafak söküyordu. Josh'un uyuyuşunu seyrettim ve yüzünün yumuşak hatlarına bakıp durdum. Onu perdelerden içeriye dolan platin rengi ışıkla seyrettim ve yatak odasından çıktım, giyindim, yazlık evden çıktım, çimlerin üzerinde birkaç adım atıp durdum. Gözlerimi limana doğru çevirdiğimde hava soğuktu. Ardından yapmaya bir türlü cesaret edemediğim bir şeyi yaptım, verdiğim bir sözü yerine getirmem gerekiyordu. David'in alyansını parmağımdan çıkardım, yüzüğü elimde tutup kaldırdığımda gözlerim yaşlarla dolmuştu. Birazdan yüzüğü durgun suyun içine atacaktım. Yüzük cürp diye bir ses çıkaracak, halkalar oluşturacak, suya batacaktı ve içimden buraya kadar diyecektim. Ama bir şey beni engelledi. Buna hazır değildim. Henüz geçmişi silip atmaya hazır değildim. Henüz hazır olmamak da güzel bir şeydi. Yüzüğü parmağıma tekrar takarken arkamdan ayak sesleri duydum ve Josh'un bana doğru yaklaştığını gördüm. Bana kollarıyla arkadan sarıldı, beni o halde tutup uykulu uykulu boynumu öptü. Seni buraya getiren şey ne? Bir söz. Neyi yapmak için verilmiş bir söz peki dedi kulağıma fısıldayarak. Onu anlatmak istiyordum ama ona da hazır olmadığımı düşündüm. Yeterince birbirimize yaklaştığımızda, yüreğim sağaldığında, işte o zaman sana bütün sırlarımı, bütün umutlarımı anlatacağım. Tek istediğim senin de sırlarını, umutlarını anlatman bana. Bana anlatmak ister misin diye sordu Josh. Cevap vermedim ve bir şeyler söylemeye başlayınca dönüp dudaklarıma parmağımı koydum ve fısıldayarak bir gün birbirimizi daha iyi tanıdığımızda dedim. Hiçbir şey söylemedi, bir şey de sormadı ve bu da hoşuma gitti. Onun bana karşı sabırlı oluşunu seviyordum. Bu da iyi bir işaretti. Kollarımı onun boynuna doladım, beni öptü ve ardından elimi tutup beni yazlık eve götürdü. Yeniden uyuyup kaldık suyun sesini dinleyerek. Huzurlu bir unutuluşun içine dalmadan hemen önce işittiğim son şey Potomac Nehri üzerinden hızla geçen bir yaban kazının kanat sesleri oldu. Yaban kazlarının hiç durmayan müziği Angel Körfezi'nin uzaklarında, soğuk bataklıklarında dolaştı. Derken yaban kazları uçup gittiler ve her şey ve her yer yeniden sessizliğe gömüldü. İçimden bir ses Doğan'ın bu seslerinin David'le ilgisinin olmadığını söyledi bana. Ama bir yanım hep öyle sanacaktı. Kitabın sonu. 8 Nisan 2022. Sayfa 639.